İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esliyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde İran yeniden dünyaya açılıyor mu sorusunun yanıtını arayacağız. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Atay Akdeli Develioğlu ile. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Az sonra sohbetimize başlayacağız Atay Hoca ile değerli dinleyicilerimiz ve ardından enerji uzmanı Necdet Pamir stüdyomuzda olacak. Ona da petrol fiyatlarındaki hareketlenmeyi soracağız. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım şimdi sizlere. 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Hocam, İran'daki gelişmeleri yorumlamanızı rica edeceğim. İngiltere'nin orada büyükelçilik açması ama Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz bu yönde bir adımı yok. Tekrar dünya sistemiyle bütünleşmeye, entegrasyona mı başladı? Bu şekilde yorumlayabilir miyiz? Gidişat nedir diye sorayım size.
Çok olumlu yorumlar var. Daha az da olsa çok da olumsuz yorumlar var bu konuda. Ben olumsuz yorumlara daha yakınım açıkçası. Şöyle ki, nükleer konudaki anlaşma, evet, İran'ın iktisadi olarak uluslararası sisteme tekrar geri dönmesine yol açacak. Bu çok açık. Hedeflenen de buydu zaten. Fakat uluslararası sisteme entegre olmak derken sadece iktisadi açıdan bakmıyorsak, siyasi açıdan da bakıyorsak böyle bir şey söz konusu değil. İran, İslam Cumhuriyeti, 1979'da Hümeyni'nin kurduğu rejim halen devam ediyor. Batı'nın beklediği çok derin dönüşümler yaşamadı ve yaşamayacak gibi görünüyor. Daha somut örnek vereyim. Eğer Batı sistemiyle entegre olmaktan anladığımız İran'ın Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da, Bahreyn'de pozisyonunu değiştirmesi ise, yani Batı çıkarlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarıyla çatışmaktan vazgeçmesi ise, böyle bir pozisyon değişikliği göreceğimizi zannetmiyorum. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri içinde de Obama yönetimi, Beyaz Saray, İran'la uzlaşıya giderken bu konu çok tartışıldı. Çok tartışıldı ve iktisaden İran'ı sisteme entegre edip siyaseten devrimi eski halinde bırakmanın aslında Batı için sorun olan İran rejimini güçlendirmekten başka bir şey, bir sonuç vermeyeceğini, dolayısıyla bunun yanlış bir politika olduğunu Beyaz Saray'a çok ciddi ağızlardan, kongre başta olmak üzere ilettiler. Amerikan sistemi içinde, kararlı mekanizma sistemi içinde bu iletildi ve bu çok tartışıldı. Fakat Beyaz Saray'ın görüşü şu idi: biz 30 yıldır her yönden İran rejimini yıkmaya veya dönüştürmeye çalışıyoruz. Başarılı olamadık. Bir defa da bunu deneyelim. Yani önce iktisaden başlayalım. İktisaden başladıktan sonra bunu kültürel açıdan yakınlaşma izlesin. Ondan sonra rejim ister istemez, içerideki rejimi dönüştürmek isteyen İranlıların elini bu şekilde güçlendireceğimiz için ister istemez bir süre sonra siyaseten de istediğimiz noktaya dönüşmeye başlayacaktır iddiasında
Obama. Bu bir tez.
Bu bir tez. Evet. Obama bunu ısrarla savunuyor. Bunun başarılı olacağını düşünüyor. Ben o kadar Obama kadar iyimser değilim. Yani kongredeki muhalifler gibi, İsrail'deki muhalifler gibi düşünüyorum. Tam tersine, evet, bu anlaşma ve İran'ın iktisaden açılmasına izin vermek.
Hocam, peki İsrail'in de sizin katıldığınız bu tezlerin de Obama'nın tezine karşı, evet ama 30 yıldır da bütün yaptırımlara şuna buna rağmen sistem değişmedi.
Hayır. Tabii ben şu arayışta değilim. İran'daki sistemi nasıl değiştiririz?
Ya onlar açısından soruyorum hocam.
Evet, o İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kararma mekanizmaları.
Yani karşı çıkanların.
Onların problemi.
Tezi nedir hocam?
Karşı çıkanların tezi benim söylediğim gibi bu iktisadi açılım İran'a nefes borusu sağlamaktır ve rejimi daha da güçlendirmektir. Tam da sıkıştırmışken, tam da iktisaden diz çöktürmüşken, rejimi değiştirmek için 30 yıl sonra ilk defa elimize bu kadar uygun bir imkan geçmişken ayağa kaldırıyoruz rejimi diyorlar. Ben İran'daki rejim değiştirilmelidir, bunun için yol aranmalıdır iddiasında değilim. Bu İsraillerin ve Amerika'daki kimi kararma mekanizmasındaki kişilerin görüşü, düşüncesi.
Siz onların tezleri sorunu. Yorumluyorsunuz hocam. Evet,
evet. Onların sorunu ama ben pratikte var olanın ne sonuç vereceğini söylemeye çalışıyorum. Evet, İran'daki rejimin siyaseten dönüşerek Batı'nın istediği biçime geleceğini zannetmiyorum. Hiç şüphesiz bir yakınlaşma olacaktır. Yani hiçbir şey olmayacak demiyorum. Fakat bu çok yavaş ve çok uzun yıllara yayılacaktır. Kısa ve orta vadede İran'ın pozisyonunu değiştirmeyeceğini göreceğiz. Moskova ile Pekin ile yakın ilişki kuran Birleşik Devletler'in ve Batı'nın genel olarak bölgedeki çıkarlarına muhalif pozisyon takınan İran, aynı İran bu devam edecek. Bu konuda bir şey değişmeyecek. Nitekim İranlılar da bunu açıkça birinci ağızlardan, Hamenei'den başlamak üzere altını çizerek de söylüyorlar. Biz Lübnan'da da pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz. Suriye'de de, Yemen'de de ve emperyalist Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri için kullandıkları sıfatlar vardır. Şeytan, emperyalist vs. Bunları da kullanmaya da devam ediyorlar. ABD değişmedikçe bizim değişmemiz söz konusu değil diyorlar.
Hocam peki o zaman bu İran'ın bu anlaşmaya yanaşmasındaki neden neydi?
Söylenen doğru. Evet, iktisaden İran dizlerinin üstüne çökmüştü. Son 30 yıldır yapamadığını Birleşik Devletler nükleer programı kullanarak son 3 yılda özellikle başardı. Türkiye buna çok yabancı değil. Çünkü İran'la aramızdaki altın ticareti gibi iç politikaya da çok malzeme olan konularımız var. İran kökenli ünlü bir şahsiyet de var biliyorsunuz Türkiye'de bu sistemin yarattığı. Oradan biliyoruz yani Türk halkı da oradan bu konuya aşikar ki İran uluslararası sistemde para transferi yapamıyor. Bu korkunç bir şey. Günümüz dünyasında elektronik bankacılığın bu kadar geliştiği bir dünyada Swift numarasının olmaması akıl alır değil. Dinleyicilerimiz
ama sanki farklı boşluklar bulmuş gibi işte meşhur Zencani cezaevinde hala bilmiyorum.
Şüphesiz evet. Ama bunlarla değirmen dönmüyor bir yere kadar. Taşıma suyuyla bir yere kadar değirmen dönüyor. Petrol ambargosu evet o da kısmen etkiledi ama söz konusu elektronik bankacılık sisteminden İran'ın çıkarılmış olması kimsenin benim de tahmin edemeyeceğim kadar kısa sürede İran'ı çok çok etkiledi ve iktisaden çok yara aldı. Rejim alt sınıfların desteğiyle ayakta İran'da. O yüzden sağlam. O yüzden 30 yıldır Amerika Birleşik Devletleri elinden geleni ardına koymamasına rağmen İran'daki rejimi değiştiremiyor. Çünkü sınıfsal olarak sağlam. Dışarıdan böyle görünmese de kimi gözlemciler Tahran'a gidip oradaki 5 yıldızlı otellerde kalıp zengin mahallelerinde gezip sonra da İran'daki rejim süngü üstünde duruyor halk isyan içinde dese de durum öyle değil. 30 yıldır İran'daki rejimin kitlesel tabanı çok geniştir. Alt sınıfların büyük desteği vardır. Çünkü doğrudan para transferinde bütçenin oluşumunda alt sınıflar gözetilir.
Yani gelir dağılımında bir denge mi gözetiliyor?
Hayır,
hocam?
Gelir dağılımı daha dengeli oldu demek istemiyorum fakat şu var.
Açar mısınız bunu
tabii,
merak
tabii,
ettim.
Tabii şunu açayım. Pehleviler zamanında devrimden önce petrol parası ki esas bütçeyi oluşturan rantiye devlet olduğu için İran petrol ve doğalgaz parasıdır. Daha doğrusu petrol. Petrol parası kimi iktidara yakın iş adamlarına kredi olarak verilir. Pek çoğu da geri ödenmemek üzere aslına bakarsanız pratikte. Ve onların iş yaratıp, istihdam yaratıp ülkeyi kalkındırması beklenirdi. Yeni rejim bunu yapmıyor. Yeni rejim bu parayı doğrudan en alttakilere dağıtıyor. Nakdi olarak veya aynı olarak dağıtıyor. Bu dağıtma sonucunda da bir sadakat sağlıyor. Gene Türkiye olarak bu sisteme de çok yabancı değiliz. Yani Türkiye'de de çok tartışıldı. Belediyelerin kimi aynı yardımları halka. Bunu daha sistemli, çok daha büyük boyutta İran yapıyor. Ve sempati duyuyorum bu yönüne de açık söyleyeyim. İktisatçılar eleştiriyorlar. Balık tutmayı değil öğretmiyorsunuz. Sadece balık veriyorsunuz. Bu nereye kadar diyorlar. Evet.
Bu iktisatçıların hoşlandığı bir model değil hocam.
Değil.
Evet.
Kalkınma yolu değil muhtemelen. Bu anlıyorum evet. Ama Pehleviler zamanında Tahran'da açlıktan ölen bebekler vardı. Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçmiş. Günümüzde yok. En azından açlıktan kimse ölmüyor İran'da. O yüzden marjinal faydayı unutmamak lazım. Yani günlük iki ekmeğin marjinal faydası Tahran'ın kuzey zengin mahallelerinde sıfır olabilir. Hiç önemsizdir ama güney mahallelerinde iki ekmek fazladan verirseniz hayatlarında çok büyük şey değişebilir. Yoksulluk sınırının altında yaşıyor İran halkı ama aç yatmıyorlar hiç olmazsa. Sistem bunu sağladı. Bunu sağlayınca da...
Hocam bu ilginç bir durum. Az önce söylediğiniz gibi gidip 5 yıldızlı otelde kalıp zengin kesimlere bakılınca İran'ın çökeceğini düşünüyorlar. Sistemin çökeceğini düşünüyorlar. Evet. Şu halde üstteki sınıf İran yönetiminden memnun değil. Zengin oldukları halde.
Evet doğru, zengin oldukları halde memnun değil. Çünkü daha da zengin olmak ve zenginliklerini daha rahatça yaşayabilmek için Batı'yla tam entegrasyon istiyorlar. Türkiye model onlar için. Türkiye gibi olmak istiyorlar. Ama dediğim gibi bu para transferi, devletin petrol satıp en alttaki sınıflara para aktarımı devam ettiği sürece rejim çok sağlamdı. Yıkılması imkansızdı. Fakat
ruhani iktidarıyla birlikte ruhaninin seçilmesiyle bir rahatlama, bir açılım bu söylediğiniz anlamda toplumsal yapı, toplumsal yaşantı anlamında olmamış mı hocam?
Ruhani açıkçası sıkışık ekonomik durumun toplumda yarattığı huzursuzluğu dağıtmak için getirildi. Yani ruhani bir projedir. İran derin devleti tarafından ruhaninin cumhurbaşkanı olması istendi ki bu memnuniyet sağladı. Hem dışarıya karşı gülen yüz, vitrindeki gülen yüz, hem de içeride insanları rahatlatacak bir kişi ki olumludur. Ruhani seçildiğinde İran'ın içinde de dünyada da herkes olumlu karşıladı. Herkes sevindi. Ben de elbette yani gülen bir yüzün olması daha iyidir karamsar bir yüz olmasından. Ama ruhani neden değil, ruhani sonuç. Bu iktisadi sıkışmışlığın sonucudur. Ve nükleer anlaşma da çok net söylüyorum. İran nükleer sorunda uluslararası hukuk açısından %90 haklıydı. Sadece %10'luk bir haksızlık payı var ama
marş koyalım.
Evet ama son derece haklıydı ve varılan anlaşmada İran uluslararası hukuktan kaynaklanan kimi haklarını kendi iradesiyle reddetti. Kullanmama kararı aldı. Neden? Nedeni iktisaden sıkışmış olması. Henüz bu iktisadi sıkışıklık pratikte aşılmış değil fakat aşılacağı anlaşılıyor. Çok kısa bir sürede aşılacak anlaşılan. İşte bu anlaşmaya İran rejiminin varmasının nedeni bu. Çünkü son iki yıldır pasta küçülünce aşağıya dağıtacağınız para da azalıyor. Üstüne petrol fiyatları da düşünce bu katmerlendi söz konusu durum. Ve İran içinde huzursuzluklar başladı. En alttakiler, rejimi destekleyenler o iki ekmeğin birinin artık verilmediğini gördüler. Ve az önce söylediğim marjinal
hocam
fayda.
Hocam şimdi ben burada yine anlamakta güçlük çekiyorum. Buyurun. Şu halde başa dönersek, başta yaptığınız analize dönersek, Barack Obama'nın tezine karşı çıkanlar eğer bu şekilde bu ambargolar devam etseydi belki de bir İran'da sistemi değiştirme, dönüştürme ya da daha fazla etkide bulunma olanağına kavuşmuş olacaklar.
Bunu defalarca söylediler ve bunun istatistiğini verdiler. İran'daki iktisadi sıkışıklığın toplumda yarattığı, rejimi düşürdüğü tehlikeyi anlattılar. Tabii şu var, kontrollü bir rejim değişikliği mi olurdu? İran kaotik bir yapıya mı girerdi? İran'ın kaotik yapıya girmesi ABD için tercih edilen bir durum mudur, değil midir? Bunlar ayrı tartışma konuları fakat Beyaz Saray, Obama liderliğinde başından itibaren İran'ı diz çöktürerek, iktisaden yıpratarak rejimi dönüştürmenin ya mümkün olmadığına ya da mümkünse de bunun çok da uygun olmadığına hükmetti.
Belki Amerikan çıkarlarına uygun olmadı.
Evet, evet. Yani bundan sonra olacak senaryonun iyi olmayacağını düşündü belki de. Ve bu yolu tercih etti. Dediğim gibi Birleşik Devletler'de çok ciddi muhalefete rağmen, kendi partisi Demokrat Parti'nin de büyük bir kısmının buna karşı çıkmasına rağmen bunu tercih etti ve İran rejimini rahatlattı. Artık İran rejimi tekrar alttakilere iki ekmek değilse de 1,5 ekmek verebileceğini umut ediyor. Henüz değil ama umut ediyor. Tabii petrol fiyatlarının düşük gitmesi ayrı bir mevzu. Ciddi, çok ciddi etki. Gene de rejim geleceğe umutla bakıyor. Dolayısıyla da ben mevcut rejimi bu hareketin güçlendirdiğini düşünüyorum. Gene de yanlış anlaşılmasın görüşüm. Kesinlikle ve kesinlikle nükleer anlaşmayı destekliyorum. Obama'nın yolunu destekliyorum. Cebren, yaptırımlarla vesaire bir halkın iradesini kırmak yerine sisteme yavaş yavaş entegre etmeye çalışmanın çok daha barışçıl ve doğru olduğunu düşünüyorum.
Bu anlaşma İsrail-İran ilişkilerini ve özellikle de İsrail-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiledi hocam?
İsrail-ABD ilişkilerini ne kadar kötü etkilediğini açıkça gördük. Açıkça gördük diyorum. Bunlar genellikle yen kırılır, kol kırılır, yen içinde kalır misali. Pek medyaya yansımazdı İsrail-İran arasındaki, İsrail-ABD arasındaki sorunlar. Ama artık açıkça gazetecilerin önünde atıştıklarını gördük. O noktaya geldi liderlerin. Ve İsrail halen çok ama çok tepkili bu yola, bu anlaşmaya. İsrail-İran ilişkilerini ise etkilemeyecek. İran İsrail'i tanımıyor, yok farz ediyor. Yok farz etmeye de devam edecek dediğim gibi. Oysa Obama İsraillilere şunu söyledi. Göreceksiniz bir süre sonra İran sizinle ilişki kuracak. Yani düzelecek. Çok iyi niyetli bir, hatta naif bir bakış olduğunu düşünüyorum bunun. Zannetmiyorum. Dediğim gibi İran'ı nasıl bilirsiniz diye sorarsanız uluslararası politikada, 2 yıl önce nasıl bilirsek 2 yıl sonra da öyle bileceğiz. Dolayısıyla Türkiye ilişkilerine de aynı şekilde iktisadi açıdan olumlu sonuçlar yaratacaktır bu anlaşma. Ama siyaseten İran'la şu anda maalesef Orta Doğu'da karşı saflardayız.
Özellikle Suriye konusunda. Evet,
Suriye konusunda da Yemen, hemen hemen her konuda Orta Doğu'da, Irak'ta da karşı saflardayız ve bu saflar değişmeyecek görünür vadede maalesef.
İran nükleer arayışlarından eğer bu antlaşmayı da vazgeçtiyse İsrail'in sorunu ne? Onun sorunu İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasıydı.
Hayır, bu bir bahaneydi. Meşhur hikayeyi biliyorsunuz. Kuzu kurtun daha aşağısından nehirden su içiyor. Ama kurt gelip benim suyumu kirletiyorsun diye kuzuyu öldürüp yiyor. Amaç kuzuyu yemek, öldürmek. O bir bahane. Nükleer sorun bahaneydi. Bakın nükleer sorun tam anlamıyla gündeme 2002 Ağustos'unda çıktı. Fakat İran'daki rejimi değiştirme projesi 1980'den beri var. Hemen 79 diyemem ama 1980'den beri bu proje var. Peki 2002'den önce nükleer sorun yoksa ne vardı? Yani nükleer sorun çözüldü, her şey güllük gülistanlık mı? Hayır, rejimin kendisi sorun. Rejimin ABD ve Batı karşıtlığı üzerine kurulmuş olması sorun. Bu sorun halen devam ediyor. O nedenle bir bahanenin, teknik bir bahanenin ortadan kalktığını düşünmek lazım. Elbette olumlu. Elbette kalkması olumlu. Bir şey eklemek istiyorum. İran'ın nükleer amaçlarından vazgeçmesi derken, bu genellikle yanlış bilindiğini gördüğüm için altını çizmek istiyorum. Söz konusu olan İran'ın nükleer silah üretmesi değildi. Çünkü İran nükleer silah üretmeye hiçbir zaman başlamadı. Ve yakın vadede de başlayacak gibi görünmüyordu. Bu konuda hiçbir adım atmadı. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın silah denetçileri bunu söylüyor. Çok net bilgilerimiz var bu konuda. Yani bir gizli dağın içinde mağarada nükleer silah üretiyor falan değil İran. Zaten bu teknik olarak da mümkün değil. İran barışçıl amaçlı uluslararası hukukun NPT anlaşmasının kendisine tanıdığı hakları kullanarak barışçıl amaçlı bir nükleer program yürütüyor. Tıpkı Türkiye gibi.
Enerji için.
Biz de Mersin'de bir nükleer santral yapıyoruz. Onların da nükleer programının temelinde bu şehirdeki nükleer santral var zaten. O nedenle tartışılan İran'ın nükleer silaha yönelmemesi değil, nükleer silah olmadığı için, o konuda bir çaba olmadığı için masada o yok. Nükleer silah konuşulmuyor. Var olmayan bir şey konuşulmaz. Konuşulan İran'ın nükleer reaktörü için ürettiği yakıt. Her devlet kendi reaktörü için yakıt üretme hakkına sahiptir. Türkiye üretmeyeceğini açıkladı. Türkiye Rusya'dan satın alacak yakıtını. Bu da bir tercih. Ama İran'da kendisi üreteceğini açıkladı. Bu da bir tercih.
Zaten orada sıkışıyor hocam.
Evet, evet. Bu hakkından büyük oranda İran vazgeçti. Kısmen de bu hakkının var olduğu tanıdı. Bir orta yol bulundu. Mesele bu. Bundan ibaret. Yani
zenginleştirilmiş uranyum.
Evet, zenginleştirilmiş uranyum. Bütün her şey onun üstüne dönüyordu. Ama tekrar altını çiziyorum. Söz konusu olan bir nükleer silah elde etme amacı, o konuda yürütülen faaliyetler onu terk etmesi değil. Çünkü böyle bir şey zaten yoktu. Gazetelerde bunları okuyorum. Yani nükleer silah kelimesi geçiyor. Ama diplomatların 10 yıllardır tartışmalarında nükleer silah ifadesi geçmez. Yani olmayan bir şey her nedense medyaya çıkıyor. O nedenle İsrail nükleer silahsız bir İran'a sahip oldu bu anlaşmayla demek çok anlamlı değil. Zaten nükleer silahsız bir İran vardı.
Hocam zaman daralıyor, bir başlık daha var.
Buyurun.
Rusya İran'a S-300 füze sevkiyatını askıya almış, fiyatta anlaşılamaması üzerine. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü de diyor ki eğer bu silahları, füze sistemlerini satarsa Rusya İran'a, Başkan Barack Obama'nın elinde tüm askeri seçenekler bulunuyor. Şimdi evet. Bir yandan bir şekilde bir anlaşma yapılıyor. Bir yandan füzeyi satarsanız ben de size silahlı müdahalede bulunurum anlamında şeyler söyleniyor. Amerikan dış politikasını İran'a yönelik olarak da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Gerçekten merak ediyorum bunu.
Elbette. Dediğim gibi ABD dış politikası Orta Doğu'da İran karşıtlığı üzerine kurulu aşağı yukarı. Çünkü İran dış politikası ABD karşıtlığı üzerine kurulu. Bu karşılıklı bir kan davası var. Bu durumun değişmediğini tekrar tekrar söylüyorum. Değişeceğini umut eden gözlemcilerin haklı çıkmasını diliyorum. Ama ben değişmeyeceğini düşünüyorum. S-300 örneği eski bir hikayedir S-300. Epey yıllar öncesinden Rusya transfer edecekti. Fakat ABD'nin araya girmesiyle, bu konuda kırmızı çizgiler olduğunu söylemesiyle Rusya daha önce de askıya almıştı. Zaman zaman bu gündeme gelir. S-300 gidecek, gitmeyecek. Gidebilir de. Yani bir gün, iki yıl sonra Rusya'nın S-300'leri İran'a sattığını ve oraya kurduğunu da görebiliriz. Bu askeri operasyonların ABD tarafından yapılacağı anlamına gelmez hiç şüphesiz. Ama bu şunu gösteriyor. Eğer Batı sistemiyle entegre oluyorsa, eğer artık İran'la olan sorunlar aşılıyorsa, İran'ın S-300 edinmesi neden bu kadar sorun olsun? Obama gibi daha güvercin görülen bir başkanın neden silah kullanma tehdidini ortaya çıkarsın?
Ben de bunu soruyorum hocam.
Çünkü başka hiçbir şey değişmedi. Nükleer, teknik olarak ortada olan nükleer sorun kalktı. Karşılığında iktisadi olarak İran'ın batıya açılımı sağlanacak. Bu kadar. Maalesef
hocam,
devamı
yok.
Hocam
bu ne ilginç bir tiyatro, bir drama, bir söylediklerinizden anladığıma göre aslında İran'ın nükleer silah geliştirme, nükleer silahlara sahip olma gibi bir niyeti yoktu. Bununla suçlandı.
Evet, evet.
Daha sonra bu suçlama ortadan kalktı bir şekilde. Daha sonra bu S-300'ler daha eskiden de vardı diyorsunuz.
Evet. S-300'lerin transferi gündemdeydi. Çok yeni ortaya çıkmış bir mesele değil.
Burada bu, diplomasi evet. Hangi anlamda yürüyor hocam?
Şu anda diplomatlar genel olarak diplomasinin zaferinden bahsediyorlar. Doğru. Şöyle doğru, açıkçası yavaş yavaş bu nükleer kriz öyle bir noktaya gidiyordu ki hakikaten İsrail'in ve ABD'nin nokta atışı yapabilme ihtimali de vardı. Yakın vadede görünmüyordu ama bu kriz böyle devam ederse bu olabilirdi. Artı İran'daki iktisadi karışıklıklar nedeniyle bölge daha da karışabilirdi. Şimdi bütün bunların önüne geçildi. Bunu küçümsememek lazım. Ben küçümsemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Nükleer anlaşma önemlidir. 10 küsur yıllık bir sorun ortadan kalktı. İran'ın iktisaden açılması önemlidir. Türkiye de bundan zarar görmeyecek kanaatimce. Bundan nemalanacaktır. Bizim için de daha iyi olacak. Bütün bölge için olacak. Dünya barışı için de bir katkıdır. Ama bunu tabirim mazur görün, abartarak İran'ın sanki tümüyle Batı sistemine entegre oluyormuşçasına, Hizbullah'ın ve buna benzer araçların artık kullanılmayacağını iddia etmek çok gerçekçi gelmiyor bana. Durum öyle değil. Tekrar diyorum, umarım Obama haklı çıkar. Umarım onun gibi düşünenler haklı çıkar. Umarım ben yanılıyorumdur.
Şu halde İran'ın Suriye politikasında da
hiçbir değişiklik
beklemiyorsunuz.
Olmayacak ama şunu gören gözlemciler altını çiziyorlar. Bakın, ABD ile İran aynı masaya oturup Suriye'yi konuşuyorlar. Evet, ama nükleer krizin en zirvede olduğu, gazetelerde yarın İsrail İran'ı vuracak, hatta Akdeniz'de İsrail uçakları tanker uçaklarla tatbikat yapıyor bunun için diye haberlerin çıktığı sırada da Suriye'deki kriz için ABD ile İran masaya oturup konuşuyorlardı. Irak'ta bundan yıllar önce Bush yönetimi zamanında İran'la ABD birlikte Irak'ta çözüm buldular resmen. Yani gizli toplantılardan bahsetmiyorum. Bağdat'ta masaya oturdu diplomatlar ve Irak'taki sistemi onlar kurdular. Rejimi onunla birlikte kurdular. Bu yani çatışma derken her daim %100 her konuda çatışma olacak diye bir şey söz konusu değil. Elbette İran ile ABD'nin uzlaştığı, birlikte hareket ettiği alanlar olur. Ama şunu sormak istiyorum. Suriye'de çözüm bulmak için masaya oturan İran ve ABD aynı tezin tarafları olarak mı oturuyorlar? Hayır. Tam tersine birbirlerine karşı, karşı safları, iç savaştaki karşı tarafları destekleyen dış güçler olarak oturuyorlar. Ve bir pazarlığa girişiyorlar. Dolayısıyla nükleer sorun devam etseydi böyle olmayacak mıydı?
Hocam çok az bir zaman kaldı ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Rusya bu antlaşmadan, tabii kamuoyuna yansıyanlar var ama sizin yorumunuz nedir? Hoşnut mu?
Hoşnut. Kesinlikle hoşnut. Çünkü bu anlaşmaya giden taşları döşeyen devletlerden birisi de Rusya. Rusya'nın görünürde bu anlaşmada pek görünürlüğü yoktur. 5+1'de Rusya çok pasif görünmektedir. Medyada çok görünmemektedir. Fakat en başından beri nükleer krizde Rusya belirgin aktördür. Hatta zaman zaman birincil aktör Rusya'ydı. İran'a karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çıkan yaptırım kararlarının arkasındaki devlet de Rusya'dır. İronik biçimde. İran'ın müttefiki olan Rusya'dır. O yüzden Rusya'nın memnuniyetsizliği söz konusu değil. Tam tersine o da bu işin mimarlarından biridir.
Biridir ve hoşnuttur, evet, diyorsunuz. Evet, hoşnuttur. Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, yardımcı doçent doktor Sayın Atay Akdevelioğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. Gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14:05-14:55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, enerji uzmanı Sayın Necdet Pamir bizlerle birlikte. Sayın Pamir, merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Daha önceki, çok uzun zaman önce Zannediyorum 2006 senesi olması lazım. Burada Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız, Düşün programında. Petrol fiyatlarındaki bu aşırı yükselişleri yorumladınız. Daha sonra petrol fiyatlarındaki bu inişleri, çıkışları yorumladınız. Şimdi de son 6,5 yılın en düşük seviyesine inmiş. Bir petrolün fiyatı arz talep dengesine göre mi değişir? Hı hı. Buradaki neden nedir Sayın Pamir? Bu konunun uzmanı olarak açıklar mısınız bize?
Şimdi bunun tabii tek bir nedeni ya da belirleyen dinamiği arz ve talep değil. O faktörlerden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi. Ama onun yanı sıra jeopolitik faktörün, yani dünyada olan biten bütün bu siyasi gelişmelerin, özellikle petrolün çok yoğun olduğu Orta Doğu ve şimdilerde ona yakın olmasa bile önemli bir bölge olan Afrika, bütün Doğu Akdeniz, bütün bu coğrafyadaki gelişmelerin de önemli etkileri var. Zaman zaman da mevsimsel etkiler olabilir. Yani işte yaz mevsiminde çok daha fazla seyahat olur da arabaların daha fazla harcaması yahut ne bileyim çeşitli kasırgalar belli üretim ve taşıma faaliyetlerini engeller. Bunun gibi yan etkiler de vardır ama son tahlilde en önemli iki faktör arz talep ve onun yanı sıra da jeopolitik faktördür. Şimdi son dönemdeki olanlara baktığımızda hemen ondan önce de daha önceki değerlendirmelerimizde de anımsarsınız belki. Bugün dünyada bilinen petrol, üretilebilir petrol rezervlerinin %47'si Orta Doğu coğrafyasında. Arama üretim maliyetleri de son derece düşük. Yani bir varil petrolü yeryüzüne çıkarmanın maliyeti 8-10 dolar civarında. Ama bir dönem 137 dolardan fiyatlandı bu. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bu ülkelerin, petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin çok büyük bir kısmının bu tek metaya dayalı ekonomiler olması. Yani ekonomilerini derinleştiremiyorlar, çeşitlendiremiyorlar ya da tembellik ediyorlar diyelim, işlerine geliyor. Dolayısıyla
az önce Atay Hoca söyledi zaten, petrolden gelen parayı işte alt kesimlere, İran şu ya da bu şekilde aynı yardımlar. Suudi Arabistan'ında altın muslukları harcadığını zaten biliyoruz.
Doğrudur.
Sayın Pamir. Evet.
Şimdi tabii televizyon olmadığı için hani görsel olarak belki bunu canlandırmak zor olabilir ama en azından siz görüyorsunuz şu önümde Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve nitekim bir takım onun yanı sıra bankaların, çeşitli kuruluşların yaptığı çalışmalar var. Buraya baktığımız zaman örneğin Amerikan Enerji Bakanlığı ile Deutsche Bank'in 2015'teki bir raporuna baktığımda mesela Suudi Arabistan'ın bütçesini denkleştirmek için petrolün 99,2 dolardan varilinin satılması lazım. Rusya için 100 dolar, Nijerya için 126 dolar, İran için 125 dolar. Neye? Yani 10 dolara üretilen bir metanın bütçesini denkleştirebilmek için o fiyattan satılması gerekiyor ki cari açık vermesin. Bunun içinde sosyal harcamalar da var, silahlanma harcamaları da var, keyfi harcamalar da var ama son tahlilde dinamikleri zorlayan unsur bu. Yoksa arama üretim maliyetleri bir başına fiyatları bu tarafa getirmiyor. Şimdi burada ikinci bir faktör olarak hani önce arz talepten gidelim, jeopolitiğe de sonra değinelim. İki temel argümandan
evet,
bahsettik.
Evet.
Arz talep şöyle. Son dönemde arz talep yönünde ne etkiledi bu petrol fiyatlarını dediğimiz zaman öne çıkan olgu şu. Birincisi dünyada sizin de bildiğiniz gibi adına ne derlerse desinler hafifletmeye çalışsınlar. Ekonomik kriz uzun süredir devam ediyor. Özellikle Avrupa bölgesinde, Japonya'da, Rusya'da, Brezilya'da hani BRICS ülkeleri deniyor, gelişmekte olan ülkeler vesaire bütün bunlarda ekonomide ciddi sıkıntılar var. Onun ötesi Çin ve Hindistan gibi. Hani Çin'le Hindistan'ı biraz ayıralım ama hep %9'un üstünde büyüyen bir Çin'i düşünün. Yani şimdilerde yapılan tahminler bu yıl için altının biraz üstünde. Önümüzdeki yıl için de keza öyle. Hindistan için 7-7,5 civarında bir büyüme öngörülüyor.
Evet,
dünyada ekonomik açıdan uzunca bir süredir devam eden bir kriz var. Farklı ülkelere ve bölgelere farklı yansısa bile genelde bu sıkıntı var. Dolayısıyla nasıl ki ekonomideki büyüme eğilimleri yavaşlıyor. Buna paralel olarak da enerji gereksinimi ve özellikle de petrol talebi durgunlaşıyor, aşağı doğru seyrediyor. Tüm bunların üstüne Amerika'da teknolojinin de yardımıyla hem gaz üretiminde hem petrol üretiminde shale dediğimiz özel hani geçirgenliği düşük katmanlardan, rezervuarlardan yapılan üretimde
kaya gazı diye de adlandırdı.
İşte onu evet. Söylememeye çalışıyorum. Yani İngilizce bir terim kullanmak istemiyorum ama henüz bunun yerine teknik bir şey konmadı. Kaya çünkü hepsi için geçerli. Ama
evet, daha genel bir anlam değil mi?
Kil ağırlıklı, geçirgenliği düşük bir kaya türü. Dolayısıyla hani tırnak içinde shell sözcüğünü kullanıyoruz. Onun için hani biz teknik elemanlar olarak söyleyeyim. Dolayısıyla ama sonuç olarak şu, hidrolik çatlatma ve yönlü sondaj gibi iki tane bildiğimiz teknolojiyi birleştirerek çok daha fazla buradan üretim elde edilmeye başlandı. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika'da genel olarak da üretimi çok büyük oranda artırdı. Son birkaç yılda yani 90-91 milyon varil günlük bir petrol piyasası düşünün. Dünyada petrol üretimi tüketimi açısından 90-91 milyon varil günde petrol üretiliyor, tüketiliyor. 3 milyon varillik bir artış geldi Amerika'da. Yani bu 90'a oranla 3 sadece shale katmanlarından çok ciddi bir artış. Dolayısıyla arz arttı. E şimdi ekonomik büyüme aşağı doğru inerken arz arttığında bu sefer ister istemez bu fiyatları aşağıya doğru zorlayan faktörlerden bir tanesi. Bu arada mesela Libya, işte Kaddafi'nin öldürülmesi sürecini hatırlayın. Büyük bir kaotik ortam vardı ülkede. 1,6 milyon varil günde petrol üretiliyordu. Hep onu 90-91 ile kıyasladığımızda fiziki bir anlama bürünür diye umut ediyorum. Uzunca bir süre bu sıfırladı. Fakat daha sonra yavaş yavaş 1,6'ya çıkmasa bile 800 bin varillere günde çıkmaya başlayınca bu da arz yönünde bir baskı oluşturdu. Yani ekonomide sıkıntı varken, talep düşerken hem Amerika'da hem Brezilya'da hem birkaç ülkede daha böyle petrol üretiminde artış olunca fiyatları aşağıya doğru iteleyen faktörlerden biri buydu. Ama
Sayın Pamir'in burada bu İran Bakanı'nın da açıklama yapıyor ki ben bundan sonra fiyatı ne kadar olursa olsun anlamda.
Şimdi onu söyleyeceğim.
Evet buyurun.
Şimdi bir de bunun yanı sıra jeopolitik etken var. Jeopolitik etken derken şunu söylüyorum. Çoğunlukla biz de işte televizyonlarda, radyolarda, yazılı medyada baktığınız zaman ağırlıklı olarak bu arz talep yönündeki hikayeler öne çıkartılır. Doğrudur. Ama siyasi tarafına nedense çok Zülfiyar'a dokunmak istemedikleri için
biz
hani bunu çok
buyurun
fazla evet söylemezler. Uzunca bir süredir bunu dile getiriyoruz. O da şudur. Komplo teorisi denebilir ama bunun kendi içinde bir mantığı var. Her komplo teorisinin kendi içindeki tutarlılığı gibi. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan kafa kafaya veriyorlar. Ve bu petrol fiyatlarını daha da aşağıya çekmek ve uzun bir süre devam ettirmek yönünde bir karar alıyorlar. Niye? Rakiplerini yani düşünün Ukrayna'da Rusya'nın yaptıkları, Doğu Avrupa'da Rusya'nın giderek kimseyi tanımaması, Kırım'ı onların deyimiyle diyelim ilhak etmesi. Öbür taraftan işte Venezuela'nın kafasını kaldırması, ona da bir ceza vermemiz lazım tırnak içinde. İran nükleer müzakerelerde çok fazla ayak sürüyor, ona da bir ders verelim. Yani petrol üretip onun üstünden ekonomisini ayakta tutan ülkelere bir ders verelim. Şimdi denebilir ki Suudi Arabistan da petrol üreticisi, doğrudur ama rakiplerini piyasadan silebilmek için elinde çok daha fazla aparat olan bir ülke konumunda yedek üretim kapasitesiyle vesairesiyle rakiplerini piyasadan atmak, onun için yani piyasadaki payını artırmak çok daha önemli. Çünkü o daha fazla direnebilir. Hani piyasa genelde işte bir sürü firma vardır. Fiyat kırarak, ötekileri oradan uzaklaştırarak daha uzun vadede tek kalmayı
yapabilir,
hesaplayabilirler.
Evet.
Dolayısıyla böyle baktığınız zaman biraz önce söylediğim gibi mesela bakıyorsunuz diyelim ki o rapora Suudi Arabistan 100 dolar olması lazım. Şimdi 50 dolara düştüğü zaman bunun da altına düştü ama yıllık ortalamada 50 dolar düştü dediğinizde Suudi Arabistan yıllık 150 milyar dolar kaybediyor. Ama gene baktığınız zaman ihraç potansiyeline Rusya ondan daha fazla kaybediyor.
Evet.
Fonlarına baktığınızda çok daha fazla fonu var diyelim Suudi Arabistan'ın. Amerika tarafına bakın. Amerika hala hızla üretimini artırmasına rağmen önemli oranda dışa bağımlı. 50 dolarlık varil başına bir yıl içindeki düşüşün karşılığına ben bir gelmeden önce bir daha baktım. 160 milyar dolar civarında kazancı var. Avrupa Birliği'nin 200 milyar doların üstünde kazancı var. Çok çünkü petrol ithalatına bağımlı. Yani bir taşla çok kuş vuruyorsunuz. Kafa kafaya verdiniz mi Suudilerle Amerikalılar? Amerika'yı rahatlatıyorsunuz. Suudi Arabistan rakiplerini piyasanın dışına iteliyor ya da onların paylarından kapıyor piyasada. Bu arada Avrupa Birliği rahatlıyor. Siz o arada da İran'a, Rusya'ya diskurunuzu çekiyorsunuz, ayar veriyorsunuz. Venezuela burnumun dibinde bana dikleniyor. Küba'yı da ayakta tutuyor. Dolayısıyla ona da bir ders vermiş olayım. Burada en çok zarar eden bugüne kadar İran, Nijerya, Rusya gibi ülkeler. Dayanırlar dayanmazlar ayrı bir konu.
Yani jeopolitiğe geçtiğimizde Sayın Pamir birdenbire bir tüketim nesnesi olan bu petrol bir sopa bir araç haline dönüşüyor.
Baştan beri böyle ama dediğim gibi bunun bütün boyutlarını dikkate almamız lazım. Sadece arz talep dengeleri yönünden giderse efendim işte Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ni hani shale oil üretiminde devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ben Suudi Arabistan'la Amerika'nın yani biraz tarihsel sürece baktığım zaman ta Roosevelt'ten bu tarafa, Roosevelt İbni Suud görüşmesinden bu tarafa Amerika ile Suudi Arabistan arasında tutanaklara geçmemiş bile olsa her gelen Amerikan başkanının da tekrarladığı gibi en kaba hatlarıyla, en genel hatlarıyla Suudi ailesinin bekasını temin etmek karşılığında Körfez'den kesintisiz petrol akışının sağlanması yönünde bir anlaşma vardır.
Hanedanın ikbali ve istikbali.
Dolayısıyla evet. Yani Suudi Arabistan kalkıp ister işte orada hanedan değişti, şu geldi. Bu çok daha uzun vadeli çıkarları vardır. Bunlar dediğim gibi her başkan tarafından atıfta bulunulur. 5,5 saatlik bir görüşme vardır USS Quincy gemisinde. O günden bu tarafa bu ikili hep birlikte hareket eder. Zaman zaman Şah döneminde İran buna katılır. İşte Türkiye vesaire İsrail yedekte tutulur. Yani petrol varlıkları açısından demiyorum ama genel olarak. Dolayısıyla bu siyasette bir taraftan sürüyor. Onun için bu olayları değerlendirirken İki dinamiğe de arz talep ama aynı zamanda jeopolitiklere, dinamiklere ve çıkarlara bakmak lazım. Ha nereye kadar?
Bir de hanedanın paralarının nerede olduğuna da galiba bakmak lazım.
Çok doğru. Evet. Para nereye gidiyor? Yani evet. Petrodolarlar nereye? Silah harcamalarından tutun işte lüks harcamaları. Ama bunun bir limiti olmalı. Çünkü bir taraftan büyük petrol şirketleri de zarar ediyor. Yani karlarından zarar ediyorlar bu konjonktürde. Yani 100 dolara satacağına 50 dolara satıyor. Suudi Arabistan yatırımlarında duraganlık var mesela. IMF'e bakın, Dünya Bankası'na bakın raporlarında gayri safi hasılasının %20'si kadar kayıp yaşayabileceğini ve yatırımlarının önemli oranda kesileceğini söylüyorlar Suudi Arabistan için. Evet, yani bir yerde duracak bu. Ve fiyatlar tekrar yukarı çıkacak. Ha şuna da bakalım. Türkiye açısından da baktığınızda olumlu tarafları var.
Cari açık. Suyunuzdan bir yudum alın Sayın
Yok,
Tamir.
Yok lütfen siz dinleyin.
Cari açık kadar bir enerjiye ödediğimiz para bizim cari açığımız kadar. Bu petrol fiyatları bu kadar düşüyorsa bizim de bundan olumlu anlamda etkilenmiş olmamız kağıt ve teori üzerinde.
Belli boyutlarda evet nedir? Geçen sene bakın 54,9 milyar dolar biz enerji ithalatına vermişiz. Tabii ki sadece petrol değil. Bunun içinde petrol, yani ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, LPG, kömür. Son yılların önemli bir sorunu bana göre. Yani giderek dışa bağımlılığımızı artıran. Dolayısıyla 54,9 milyar dolar ödemişiz. Geçen sene 100 dolar civarında seyretmiş varil başına petrol fiyatı. Şimdi bizimkiler bütçeyi denkleştirirken baktım 101,9 gibi bir rakam öngörmüşler. Yani bu yılın bütçesi için. Yıllık ortalama 50-55 dolar civarında seyredeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman 55 milyar dolar 60 milyar dolarlık bir enerji ithalatı öngörmüşler. Bunun yerine 30'lar civarında bir şey gerçekleşir eğer 50-55 bandında yıl ortalamasını tamamlarsa.
Siz de öyle öngörüyorsunuz.
Şimdi gidişat öyle.
Evet.
Dolayısıyla bu tabii ki rahatlatır ama geleneksel olarak ticaret yaptığımız ve büyük oranda ticaret hacmimiz olan Rusya gibi, İran gibi ülkeler olumsuz etkilendiği için bu sefer ve Irak, bu sefer de karşılıklı ticaretten beklentileriniz ister istemez azalıyor. Yani tek tarafını görürsek biraz abartılı olur ama gene de Türkiye'yi önemli oranda rahatlatır. Yani genel hatlarıyla.
Ancak diyorsunuz ki bizden mal alacak olanlar parası olmazsa biz tabii, de oraya ihracatta sıkıntıya düşeceğiz.
Çok boyutlu düşünmemiz lazım.
Farklı açılardan bakılması gerekiyor. Geçelim bundan önceki programımızda yine Türkiye'nin Ses Radyosu'nda bu Doğu Akdeniz konusunu Sayın Tamir değerlendirmiştiniz. Bir hayli zaman geçti üzerinden. İzdüşümde çok yer veremedik konuya. Az da zamanımız kaldı ama yine de son gelişmeler nedir? Bir özetlemenizi rica edeceğim.
Şimdi bir kere Doğu Akdeniz'in uluslararası açıdan ne önemi var? Hani enerji dinamikleri.
Tabii, enerji,
onun ötesinde evet. De çok önemli konumu var. Gene iç içe geçmiş durumdadır tabii jeopolitikle ama özellikle son dönemde Doğu Akdeniz'in enerji denklemlerinde daha fazla konuşulmasının temel nedenlerinden biri öncelikle İsrail'in denizel alanında, offshore alanlarında yapılan yeni keşifler. İşte duyuluyor böyle Leviathan, Tamar vesaire gibi sahalarda Gerçekten çok önemli boyutta. Özellikle İsrail'in tüketimini, bölgesel tüketimi düşündüğünüzde o ülkeyi son derece büyük oranda rahatlatacak keşifler gerçekleşti. Hepsini alt alta topladığınızda örneğin İsrail'in denizel alanında çeşitli sahalar var. Ya Leviathan, Dolphin, Simpson, Tanin, Kariş not etmişim buraya. 952 milyar metreküp yani 1 trilyon metreküpe yakın bir hacim var. Peki bu 1 trilyon ne ifade ediyor? Şimdi birebir bununla uğraşmadığı için çoğu insan 1 trilyon desem ne olacak? 10 trilyon desem ne olacak?
Evet.
Şimdi bir kere dünyada tüketilen enerjinin %33'ü doğalgazla bugün karşılanıyor. Önümüzdeki yıllarda da doğalgazın fosil yakıtlar içindeki bir yakıt olarak diğerlerine göre payının, öneminin muhafaza edilmesini en azından bekliyoruz. Çünkü üçü içinde, kömür, petrol içinde görece daha temiz. Yani doğalgaz dünya için önemli bir kaynak.
Bir çevre birisi. Anlamında daha evet.
Görece.
Evet,
kirletmeyen tabii, hiçbir görece. Kaynak yok. Evet. Yani yanlış şey söylememeye çalışıyorum. Çünkü sağını solunu kapamanız lazım Türkiye'de.
Kirletmeyen kaynak galiba nükleer enerji var değil
mi? Evet. Kara mizah yapacak olursak öyledir. Şimdi böyle baktığınız zaman dünya doğalgaz rezervleri ispatlanmış bugüne kadar bulunmuş rezervler ne kadar diye baktığınızda 180-190 trilyon metreküplük yani 200'de biri kadar, 180'de biri kadar bir hacim yeni olarak İsrail açığında keşfedildi. Bunun dışında Doğu Akdeniz'de özellikle Mısır çevresinde, Nil Deltası'nda önemli bir potansiyel var. Ama son olarak da Kıbrıs'ın güneyinde en çok kavga gürültü konusu olan Rumların bir hani fiili durum yaratarak sanki sadece kendilerine aitmiş gibi hareket ettikleri bir keşif yapıldı. Afrodit sahası. Öncelerde bu klasiktir. Rakamlar biraz şişirildi, yukarıda gösterildi. Buradaki rezervinde son yapılan çalışmalara göre 125 milyar metreküp civarında olduğu öne sürüldü. Bir dünyayla kıyaslıyoruz. Bir de çok önemli bir hani fikir versin diye bir de çok önemli bir tüketici olan Türkiye. Gene doğalgaz bizde %30'lar oranında, 33'ler oranında Türkiye'de kullanılıyor. Böyle baktığınız zaman Türkiye'nin tüketimiyle kıyaslayalım. Geçen sene biz 49 milyar metreküp ya da 50 diyelim yuvarlayalım. Bunun 2,5 katı kadar bir keşif var. Şimdi bu gene çok önemli. Kıbrıs adasının tüketimi açısından uzun yıllar yetecek.
Yani bizim bir yıllık tüketimimizin 2,5 katı kadar.
Evet.
Evet.
Yani bunu bazen de şunun için söyleme gereği hissediyorum. Yani Rumlar bunun üstünden sopa havuç politikasıyla yani fazlasıyla fırtına yaratıyorlar ve Avrupa'nın ihtiyacını karşılayacaklar falan gibi. Hani Kıbrıs Türkleriyle yaptıkları müzakerelerde bunu fazlasıyla abartıyorlar. Onun için bu rakamları doğru bilmemiz lazım ve çoğunlukla bizde de hani siyasete şekil verenler hem Türkiye'de hem KKTC'de çoğunlukla Rum basınından sağdan soldan okuduklarından ister istemez etki altında kalıyorlar. Bizim yapmamız gereken şeylerin başında bu konuda da çok ciddi çalışma gruplarının kurulması ve işin hem potansiyelinin hem ihraç seçeneklerinin ve nasıl kullanılması gerektiğinin öne koyulması. Şimdi son dönemde ne oldu diye bakarsanız geneldeki durumumuz şu. Çok avantajlı konumda değiliz. Yani Türkiye kıyıdaş ülkeler arasında Doğu Akdeniz'de dış politikasının da verdiği olumsuz yansımayla. Çünkü İsrail'le kimin haklı olduğunu bir kenara koyun. İsrail'le probleminiz var.
Evet, kesinlikle.
Sizin Suriye'yle çok açık çatışmanız var. Rumlarla öyle, Yunanlılarla öyle, Mısır'la öyle. Yani orada diplomat bulunduramıyorsunuz. Yani son dönemde bu olumsuz bir şekilde gelişti. Dolayısıyla bütün kıyıdaş ülkelere baktığınızda bunlar hemen hemen hepsi kendi aralarında münhasır ekonomik bölge konusunda anlaştılar. Yani hem suyun kullanılması hem suyun altındaki kaynakların kullanılması konusunda paylaşım. Mesela Karadeniz'e bakın. Birbiriyle çatışan çıkarları olan Rusya'sı, Ukrayna'sı, Bulgaristan'ı, Romanya'sı, Türkiye'si, Gürcistan'ı kıyıdaş ülkeler bir araya gelmiş, paylaşımını yapmışlar. Dolayısıyla birisi yatırım yapmaya kalktığında ötekiyle kavga etmiyor. Ama Doğu Akdeniz'de ve Ege'de durum böyle değil. Ve maalesef dış politikadaki tercihlerimiz nedeniyle, yanlış tercihlerimiz nedeniyle biz bütün bunlarla kavgalıyız. Dolayısıyla onlar giderek kendi aralarında münhasır ekonomik bölgeyi paylaşıyorlar. Tabii ki biz itiraz ettiğimiz sürece bunun gerçekten hukuki olarak, hakkaniyete uygun olarak onların dediği gibi paylaşılması mümkün olmasa bile önemli avantajları var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de Yunan-Rum politikalarına destek verdiği için bir sıkıntımız var. Şimdi son dönemde bakın, son dönemdeki gelişmelerde şöyle, özellikle Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan daha sık görüşmeye başladılar ve hem münhasır ekonomik bölge konusunda daha net bir anlaşma imzalama noktasına geldiler, hem de bunların arkasında son dönemde giderek artan AB ve ABD'ye ilave olarak Rusya var. Yani biz burada iç politikada yeni seçimde şuydu buydu bunlarla uğraşırken herkes mesafe kat ediyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz hem barışın gelebilmesi açısından önemli bir potansiyel, hem Türkiye'nin gereksinimine cevap verebilecek önemli bir potansiyel arz ediyor. Yani buna biraz dikkat edelim kamuoyu olarak.
Enerji uzmanı Sayın Necdet Famir efendim, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ayağınıza çağırınız. Sağlık, ağzınıza sağlık. Önümüzdeki programlarda görüşmeyi umuyoruz. Radyomuzda
sağ
bekliyoruz
olun,
sizi.
Sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz iz düşümü. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.